Biyoloğun Seyir Defteri adlı podcast serimizden herkese selamlar. Ben Deniz, Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karaazan. Canlılar ve onların tuhaflıklarını sizlere aktardığım podcast serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz kontrol altındaki canlılar. Tabi haliyle kontrol eden canlıları da katabiliriz bu konu başlığı içerisine. Çünkü şimdiye kadarki podcast bölümlerinde sebep-sonuç ilişkisi kurarak ilerledim. Haliyle de işte bunun sebebi tabii ki de vermiş olduğum bilginin bir anlamda hani hep beraber sağlamasını yapmaktı. Elbette şimdiki konumuzda da birileri kontrol ediliyorsa birileri de onları kontrol edecektir. Bu yüzden dilerseniz lafı çok daha fazla uzatmadan başlayalım. Bilim kurgu filmlerinde sıklıkla karşılaşmışsınızdır. Bir bilgisayar tarafından kontrol edilen makinelerin istem dışı davranışlarına ya da fantastik romanlarda işte büyücülerin insanları kontrol ettiğine veya işte diğer pek çok canlıyı kontrol ettiğine. Peki canlılar sadece hayal gücümüzün ürünü olan film senaryolarında ya da romanlarda mı kontrol edilirler? Gerçek hayatta kontrol eden veya edilen canlılar var mıdır? Varsa bu kontrol işlemini nasıl gerçekleştiriyorlar? Hepsi ve daha fazlasına bugünkü podcast'imizde değineceğiz. Ama öncelikle kontrol altında olmak ne demek? Kontrol altında olmak, kendi isteğiniz dışında eylemler gerçekleştirmek adına uyarılmanız olarak kabaca tanımlanabilir. En azından ben böyle tanımladım. Yani istemsiz bir şekilde kaslarınız kasılır, buna bağlı olarak iskelet sisteminiz hareket eder, kendi isteğiniz dışında konum değiştirirsiniz veya istenilen eylemi gerçekleştirirsiniz. Hatta sizin isteğiniz dışında istenilen düşünceye dahi zihniniz ev sahipliği yapabilir. İlk podcast bölümümüzü hatırlayalım. Vücudumuzda yer alan bakterilerin besin tercihlerimiz üzerindeki yadsınamaz etkisinden bahsetmiştim. Ve buna bağlı olarak bir sonraki besin tercihimiz üzerindeki etkisinden veya çok daha doğru bir yaklaşım ile etkili olma ihtimalinden konuşmuştuk. Haliyle bu durum biyolojik anlamda kontrol edilebilen ve eden canlıların varlığı hakkında bizlerin kafalarında soru işareti bırakmasına sebebiyet veriyor. Öncelikle bu küçük fikirden yola çıkarak başka canlıların kontrol edebileceğine dair, kontrol edilebileceğine dair aynı şekilde şüphe duymaya başladık, öyle değil mi? Yani kafamızda böyle bir soru işareti oluştuysa o zaman yavaştan şüphelenmeye başlayabiliriz. Şimdi gelelim şüphe duyduğumuz bu konuyu aydınlatmaya. Kontrol edebilen ve kontrol eden canlıları sizlerle tanıştırmaya. Sizleri bu canlılar ile tanıştırmak adına bulunduğumuz konumdan çok uzaklara, Brezilya'daki yağmur ormanlarına getirmemiz gerekiyor. Ya aslında getirmemiz de gerekmiyor da bakmayın işte ambiyans yaratmaya çalışıyorum. Oldukça nemli bir yapıya sahip olan tropikal kuşakta yer alan bu yağmur ormanı tüm yağmur ormanları gibi hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin ve benzersiz. Etkileyici türlerin de gözlerden uzakta yaşayabileceği bir yer. Daha önce hiç görmediğimiz özelliklere sahip canlılar buralarda yaşamlarını sürdürmekte. Hatta öyle ki sadece flora ve fauna açısından zengin değil, mantar çeşitliliği açısından da oldukça zengin alanlar yağmur ormanları. Peki mantarlar diyerek neden spesifik bir parantez açma gereksinimi duydum ki? Acaba mantarların bugünkü konumuz ile alakası var mı? Evet, bugünkü konuşacağımız konuda başrollerimizden biri bir mantar türü. Ophiocordyceps unilateris isimli bir mantar dağılım göstermiş olduğu Brezilya yağmur ormanlarında diğer mantar türlerine nazaran çok tuhaf bir üreme davranışı sergiliyor. Hatta sergiletiyor demek çok daha doğru. Sergiletiyor derken ne demek istiyorum? Yağmur ormanlarında yaşamını sürdüren bir böcek olduğunuzu düşünün ve gününüz potansiyel avlarınızın peşinden koşmakta ya da aynı şekilde avcılarınızdan kaçmakla geçiyor. Yani kısacası geçim derdi diyebilirsiniz. Ay başını getirmeye çalışıyorsunuz bir anlamda. Fakat gün geçtikçe gerçekleştirdiğiniz sıradan eylemler tuhaf bir hal alıyor ve isteminiz dışında yönlendiriliyorsunuz. Bu yönlendirme zamanla öyle bir hal alıyor ki artık kontrolü neredeyse tamamen kaybediyorsunuz. Peki bu duruma sebep olan şey de ne? Başta adını geçirmemiş olsam, hatta bizzat okuyup araştırmamış olsam böceklerin sinir sisteminde meydana gelen bir rahatsızlık, bozukluk veya iç parazit olabileceğini düşünürdüm. Fakat bu duruma sebep olan şey Ophiocordyceps cinsi mantarın sporları. Bu sporlar dışarıdan işte böceğin vücut içerisine alınarak gelişimlerini vücut içerisinde sürdürüyorlar. Yani sporlar gelişimlerini vücut içerisinde, böceğin vücudu içerisinde sürdürüyorlar. Peki bu sporlar ile enfekte olmuş böcekler öyle etrafta öylece zombi gibi geziniyorlar mı? Aslında mantarın etkin olacağı döneme kadar herhangi bir sıkıntı yokmuşçasına ortamda günlük işlerini gerçekleştiriyorlar. Ta ki mantar gelişip kontrolü ele alana kadar. Böceğin içerisinde büyüyen mantar sporları gün geçtikçe kontrolü ele aldığından bahsetmiştim. Kontrolü ele alan mantar enfekte olduğu böceği üreyebilmesi adına yerden yaklaşık 20-30 santimetre yükseklikte yer alan bir dal parçasına veya bir ağaç gövdesine doğru hareket etmesi için böceği zorlamaktadır. Böcek istenilen konuma ulaştığında ise mantar böceğin içini bir anlamda sindirerek eklemlerinin en zayıf olduğu yerden baş verir ve böceğin hayatı burada son bulur. Elbette bu durum farklı böcek tipleri için farklı şekilde sonlanmaktadır. Bu farklı böcek tiplerine verebileceğimiz en güzel örneklerden bir tanesi Brezilya yağmur ormanlarında dağılım gösteren mermi karıncalardır. Mermi karıncalar diğer böcek türlerine nazaran sahip oldukları muazzam popülasyonları düşünüldüğünde bahsettiğimiz işte mantarların sporları ile karşılaşma ihtimalleri ve buna bağlı olarak da tabii enfekte olabilme ihtimalleri diğer böcek türlerine göre çok daha fazla. Yani düşünsenize yani kolonilerin işte binlere milyonlara ulaştığı bir böcek türü var. Ona mı daha fazla bulaşır yoksa işte bizim bildiğimiz hani bir birey olarak gezen işte bir çekirgeye mi yoksa bir kelebeğe mi daha fazla bulaşır? Elbette ki koloni halinde yaşayan bir topluluğa bulaşma ihtimali daha yüksektir diye söyleyebiliriz kısacası. Hal böyle olunca enfekte olan karıncalar bahsettiğimiz yüksekliklere çıkıp burada ölüm ısırığı adı verilen bir davranış sergiliyorlar. Nedir bu davranış? Mantar karıncanın vücudunu henüz yarmadan önce yani baş vermeden önce karıncanın çene kaslarındaki kasılma ile beraber dal ya da yaprak parçasını olabildiğince en güçlü şekilde ısırması olarak tanımlanıyor bu ölüm ısırığı. Bu ısırık öylesine kuvvetli ki çene kaslarının geri dönülmez bir pozisyonda deforme olmasına sebebiyet veriyor. Yani o ısırık geri alınamıyor, kaslar gevşeyemiyor ve karınca orada uzun bir süre asılı pozisyonda kalıyor. Tamam, iyi, güzel. İşte her canlı gibi mantar da yürüyor. Peki 20 ile 30 santimetre arasına neden çıkıyor? Hani diğer mesafelerde neden üremiyor ki? Aslında diğer mesafelerde üremiyor değil. Onlarda da ürüyor. Ama en başarılı üreme şeklini 20 ile 30 santim arasında gerçekleştiriyor. Ne demek istiyoruz? Şöyle düşünelim. Kara indiba bitkisini bilir misiniz? Bilirsiniz. Şöyle hatırlatalım sizlere. Hani böyle üflediğinizde şemsiye şeklindeki tohumları etrafa dağılıyor ya. O bitki işte. Şimdi gelin kısacık bir deney yapalım. O bitkiyi 1 santimetre yükseklikten mi üflerseniz daha fazla tohumları etrafa saçılır yoksa 20 santimetre yükseklikten mi üflerseniz tohumları etrafa daha çok saçılır? 20 santimetre yükseklikten, öyle değil mi? Bu işin matematik kısmı. Yani işte 20 santimetre yükseklikte olan daha düşük yükseklikte olanlara göre daha fazla alana yayılabilir ve daha fazla alana yayıldığı için sporlar büyürken birbirleriyle rekabet etmek zorunda daha az kalırlar. Tabii neden İşte 1 metre yükseklikte olmuyor da işte 20 santimetrede oluyor. Hani çünkü 1 metrede o zaman daha fazla yayılırlar vesaire vesaire. Burada da diğer parametreler devreye giriyor. Nedir onlar? 20 ile 30 santigrat sıcaklığa sahip alanlarda optimum bir şekilde büyüyebiliyor bu mantarımız. Aynı şekilde de %94 ile %95 arasında bir neme ihtiyaç duyuyor büyürken gelişirken. Hal böyle olunca da bu parametreleri en iyi şekilde sağlayan yükseklik aralığına bakıldığında 20 ile 30 santimetre arasında olduğu görülüyor ve 20 ile 30 santimetre arasındaki bu işte yükseklikte o mantarların üremesi için en optimum koşul oluyor. Tamam, her şey çok güzel. Peki bu mantar bunu nereden biliyor? Bizler gibi az önce hani bir kontrollü deney mi tasarladı? Kafasında böyle bir şey yaptı da işte ben bunu böyle yaparsam bu da böyle olur vesaire mi dedi? Hayır elbette. Nesiller boyunca enfekte oldukları canlıları belirli bir yüksekliğe çıkaran mantarların üreme şansının yani sporlarının yeni bireyleri enfekte olabilme şansının daha yüksek olduğu ve buna bağlı olarak da bu davranışı sergileyen mantarların genlerinin daha fazla aktarıldığını tahmin ediyoruz. Neden? Çünkü yani evrimsel olarak bir yaklaşım sergilemek istediğimizde bu tip bir yaklaşımın yani başarılı olan özelliğin, daha doğrusu popülasyonda işte sık görülen özelliğin bu tür bir yolu izleyip de oğul bireylere ya da işte torun bireylere aktarılabileceğini biliyoruz. Buradan da anladığımız kadarıyla bu mantar için en verimli olan yükseklik 20 ile 30 santim. 20 ile 30 santimetrede üremesini gerçekleştiren mantarın genomları daha fazla aktarıldığı için işte karıncalara ve diğer böceklere bu özellik popülasyon içerisinde daha baskın hale gelmiş. Hal böyle olunca da artık günümüzdeki Ophiocordyceps cinsi mantarların büyük bir çoğunluğu 20 ile 30 santim arasındaki yükseklikte üremeyi tercih ediyor diyebiliriz kısacası. Ama elbette ki tercih etmeyenler de var mı? Daha doğrusu illa bu yükseklikte hani üremeleri mi gerekiyor? Diğer yüksekliklerde üreyemezler mi? Hayır, ürerler. Hatta aynı türe ait dahi olsa, yani 20 ile 30 santimetre arasında üreme eğilimine sahip dahi olsa, bir şey oldu. Canlı ya işte bulunduğu konumdan düştü, o ısırığı yaptı fakat kuvvetli tutunamadı, ya da hali hazırda başka bir canlı türüyle enfekte oldu. Ne demek istiyorum? Diyelim ki siz tırtıla enfekte oldunuz. Tırtıl da haliyle kelebeğe dönüşürken bir koza aşamasından geçecek. Koza da sabit ve kozanın nerede duracağı tamamen işte o anlık kelebeğin tırtılın pozisyonuyla alakalı. Diyelim ki işte siz tırtıl kelebek olmadan enfekte oldunuz fakat tırtıl bir şekilde kozayı ördü. Daha o arada da sporlar gelişmedi, mantarın sporları. Fakat koza aşamasındayken mantarın sporları gelişti. O zaman da tırtılın nerede koza yaptıysa orada üreyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi akıllara gelen bir başka soruyu soralım. Karıncalar bu tür bir duruma karşın evrimsel süreçte hiç önlem almadılar mı? Bunun üstesinden gelmek neden önemli? Karıncalar dedim ya, koloni halinde yaşıyorlar. Hal böyle olunca da bir karınca enfekte olduğunda, eğer ki o karınca koloniye çok yakın bir yerde işte içerisindeki sporu büyütüp filizlenmesine sebebiyet verirse bütün koloniyi alt edebilir o mantar türü. Hal böyle olunca da bir popülasyonun ortadan kalkmasına sebebiyet verir. Bu yüzden de evrimsel süreçte bunun için bir önlem almalarını bekleriz. Peki ne gibi önlemler aldılar veya evrimsel süreçte ne gibi bir adaptasyon sağladılar bu duruma? Şöyle bir örnek verebiliriz. Ne demiştik? Karıncalar bahsettiğimiz üzere kontrolsüz davranışlar sergiliyorlar. Bunu gözümüzde canlandırmak istersek, hani bizlerden birinin istem dışı kas hareketleri yaptığını düşünün. Hani normalde yapması gereken davranışları çok farklı şekilde sergilediğini, istemsiz bir şekilde eklemlerinin kasılıp açıldığını, iskelet sisteminin hareket ettiğini düşünün. Yani ne demek istiyorum? Gözünüze çarpar, öyle değil mi? Karıncalarda da aynısı geçerli. Karıncalarda da böyle bir durum sergilenince haliyle popülasyonun geri kalanı bu tip davranışları tespit edebiliyorlar. Kontrolsüz davranışlar gösteren karıncayı popülasyondan uzaklaştırıyorlar. Çünkü taşıdığı sporlar bahsettiğim gibi tüm popülasyonu yok edebilme potansiyeline sahip. Uzaklaşan birey mantarın onu yönlendireceği konuma göre ölümünü beklemekten öteye gidemiyor haliyle. İyi, güzel. Hani enfekte oluyor mantarımız. İşte eklem bacakları etkiliyor vesaire vesaire. Fakat bunu nasıl yapıyor? Bu tür bir davranış nasıl sergiletilebilir ki? Hani işte ön ayağını at. Çünkü neden? Mesela 30 santimetre yukarıya çıkacak. Haliyle bir işte yüksekliğe çıkması için ona bir komutun verilmesi gerekiyor, öyle değil mi? Peki bu komut nasıl gerçekleştiriliyor? Bunun karşılığı nedir yani bizlerin anlayabilmesi adına? İşte şu kimyasallar salgılandı ve bu sayede de bu kimyasal onu yerden yükseğe doğru yönlendirdi gibisinden bir cevabımız var mı? Hayır, yok. Ama şunu biliyoruz. İlk başlarda bu sporun beyin gibi merkezi sinir sistemi organlarına ağırlıklı olarak enfekte olduğunu düşünüyorduk. Fakat yapılan çalışmalarda görüldü ki beyinden ziyade bu sporların ağırlıklı olarak kas dokularında gelişim gösterdiği gözlemlendi. Kas dokularına enfekte olan bu sporlar üretmiş oldukları bileşenler ile sinir sistemlerini etkiliyorlardı. Yani oradaki motor uç plaklara sinyaller gönderiyordu ve o kasların kasılmasına sebebiyet veriyordu. Hal böyle olunca da canlının istemsiz bir şekilde hareketlerine yön vermekteydi. Evet, yine bahsettiğimiz gibi canlıyı hareket ettiriyor ama işte 20 santim 30 santime nasıl hareket ettiriyor, oraları nasıl seçiyor bilmiyoruz. Ve bu yüzden de işin o kısmı gerçekten de oldukça gizem barındırıyor. Evet, podcast'imizin başrollerinden birini sizler ile buluşturduk. Peki bizler üzerinde etki sahibi olan canlılar var mı? Biz de kontrol altına alınabilir miyiz veya kontrol edebilir miyiz? Bahsettiğim üzere ilk podcast bölümümüzde bakterilerin besin tercihlerimiz üzerinde bir etkisi olduğundan söz etmiştim. Şimdi ise bambaşka bir örnekle bu duruma yönelik sizlere bilgiler aktarmaya devam edelim. Kimileriniz bizleri kontrol eden canlıların konaklarını çok yakından tanıyor. Hatta onlara evlerini açıyorlar, yastıklarını paylaşıyorlar onlarla ve işte hayatlarının büyük bir bölümünü onlara adıyorlar. O kişilere de tabii biraz tercüman olmak isterim. Öylesine pofuduk, öylesine tüylü bireylerle hani bunu gerçekleştirmemek elde değil. Çünkü onlara karşı bir aşkla, bir şevkle yaklaşıyorsunuz. Aslında kimden bahsettiğimi az çok tahmin ettiğiniz diye düşünüyorum. Evet, aklınıza ilk gelen o en yakın arkadaşlarınızdan bir tanesi olan belki de kedilerden bahsediyorum. Hey durun bir dakika, evimde beslediğim o tatlı minnak yaratık beni kontrol mü ediyor diye soruşunuzu duyar gibiyim. Aslında tam olarak o etmiyor ama onun taşıdığı bir parazit sizi kontrol ediyor. Ama ben şuna eminim, eğer ki kedilerimiz bizi kontrol etseydi aramızdan kimileri tamam edecek ise o etsin dediğini duyardım. Çok net bir şekilde bunu duyardım. Çünkü hani başka birinden gelmesindense bu zararın en yakın arkadaşından, yatağını paylaştığı o pofuduk arkadaştan gelmesini tercih edeceklerini düşünürdüm. Şimdi gelin bu konuya biraz daha bir açıklık getirelim. Sizleri Toxoplasma gondii isimli tek hücreli bir parazitle tanıştıralım. Bu arkadaşımızın yaşam döngüleri ağırlıklı olarak fare gibi kemirgenlerde başlayıp daha sonrasında fare ile beslenen veya temasta olan canlılarda, yani bir diğer tabirle konaklarda devam etmektedir. Elbette bizler de fare ile temastayız. Fakat bizden çok daha fazla temasta bulunan hayvanlar var. Tom ve Jerry'yi hatırladınız mı? Tom ve Jerry'nin arkasında, yani daha doğrusu farenin arkasından kim koşuyordu? Tom koşuyordu. Tom'umuz neydi? Bir kediydi. Bu yüzden kediler bu fareler ile temasta bulunarak veya onları yiyerek farenin vücudunda gelişmekte olan o Toxoplasma gondii parazitlerini kendi vücutlarına alırlar. Tamam, bu gayet normal. Çünkü kedi fareyi kovalar, biz bunu biliyoruz zaten. Ama aslında bu işin içerisinde bir tuhaflık var. Nedir o tuhaflık? Bu parazit ile enfekte olan fareler kedilerden kaçmıyor. Kedilere doğru yöneliyorlar. Bilerek böyle kediyi kendini yakalatmak istermişcesine kedinin bulunduğu yöne doğru hareket ediyorlar ve tabiri caizse kediye sırnaşıyorlar. Bu da onları kolay birer av haline getirmekle beraber parazitin bir diğer konakçıya aktarımını kolaylaştırıyor. Bu durumun sebebi nedir diye düşünüldüğünde Toxoplasma gondii adını verdiğimiz protozoanın, yani tek hücreli hayvansal canlının salgılamış olduğu dopaminin farede merak öğesini canlandırmasıymış. Hal böyle olunca kediye karşı merak besleyen fare ona doğru yönelmekte. Bu durumun adı ise ölümcül çekim olgusu olarak adlandırılmakta. Yani ne demek istiyorum? Merak duygusunu tetikleyen işte Plasma Gondii'nin salgılamış olduğu dopamin farenin kediden kaçmaktan ziyade kedi kokusunu aldığında, kedinin feromonlarını aldığında ona doğru yönelmesine, ona merak duymasına sebebiyet veriyor ve kedinin yanına gidiyor. Bu çoğu zaman farenin ölmesiyle sonuçlanıyor ve bu yüzden de bu durumun adına ölümcül çekim olgusu adı veriliyor. Ve bu durum ne yazık ki sadece farelerde gözlemlenmiyor. Bahsettiğim üzere farelerden kedilere geçen bu parazit kaçınılmaz bir şekilde bizlerle iç içe olan kedilerden de bize bulaşıyor. Bulaşan parazit görünürde fareye yapmış olduğu etkiye yakın bir etkiyi bizler üzerinde de sergiliyor ve kedilere olan bağlılığımızı arttırabiliyor. Fakat tek etkisi şey değil, kedilere olan sevgimizi arttırması değil. Çünkü zaten çok seviyoruz ki biz onları. İnsan ilişkileri üzerinde de etkisi olduğu düşünülmekte. Özellikle insanların cinsel davranışları üzerinde etki sahibi olduğunu düşündüğümüz bir parazit. Bu yolle bir konaktan bir başkasına geçebilme şansı var. Ne demek istiyorum? Siz diyelim ki Toxoplasma gondii ile enfekte oldunuz. Enfekte olduğunuz için cinsel dürtüleriniz de arttı diyelim, buna bağlı olarak. Ve işte bir bireyle birliktelik yaşadınız. Cinsel bir birleşme gerçekleştirdiniz. Bu cinsel birleşme sırasında işte meydana gelebilecek olan işte o aktarım yüzünden dişi bireyin hamile kalması durumunda o plazma gondii'nin bebeğe dahi bulaşabileceği düşünülmekte. Fakat burada bir anda kedilere yönelik tavır almanızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Çünkü tahminler gösteriyor ki her 3 insandan biri bu parazit ile birlikte yaşamakta ve kedilere spesifik bir durum değil. Toxoplasmanın dağılım gösterebileceği sıcakkanlı hayvanlarda da izlerine rastlanabilmekte. Yani bir anlamda evrimsel süreçte yaşamayı öğrendiğimiz konakçılarımızdan biri Toxoplasma gondii. Evrimsel süreçte onlarla birlikte yaşamayı öğrendiğimizi söyledim fakat bu durum etkilerini kontrol altında tutabildiğimiz anlamına gelmiyor. Ve cinsel davranışları etkilemenin yanında konağının merkezi sinir sistemi ve kaslarına enfekte olduğu için de pek çok sıra dışı davranışta bulunmasına sebebiyet verebiliyor. Ülkemiz akademisyenleri tarafından yapılan çalışmada trafik kazalarına karışan sürücülerin beyinlerinde daha yüksek toksoplazma parazitine rastlanıldığı gösteriliyor. IQ testlerimizin sonuçlarını dahi etkileyebilecekleri düşünülüyor. Tüm bu somut örneklerin yanı sıra bazı eylemlerde de rol aldıkları düşünülüyor. İntihara meyillilik, kişilik değişimi gibi. Fakat fark ettiğiniz üzere intihara meyil, depresyon yapısında birçok farklı parametre var. Yani bu yüzden kesinlikle bunlar toksoplazma adını verdiğimiz bu canlının sorumluluğudur diyemiyoruz. Fakat bu duruma sebebiyet veren parametrelerden biri de toksoplazmanın etkisinin olabileceğini düşünüyoruz. Mesela şey dedim, trafik kazasına karışan sürücülerin beyinlerinde daha yüksek toksoplazma var dedim. Bu direkt toksoplazması olan işte insanın trafik kazası yapar gibisinden bir algının ortaya çıkmasına sebebiyet vermesin. Pek çok parametre var trafik kazası olabilmesi adına ve bu parametrelerden birinin de toksoplazma gondii olabileceği düşünülüyor. Diğer parametrelere baktığımızda işte uykusuzluk, alkol tüketimi vesaire, onların yanında muhtemelen çok ama çok düşük bir etkiye sahip olacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar çok daha majör değişikliklere sebebiyet veriyorlar ve nasıl diyeyim, böyle anlık olarak sizleri bir anda bilinçsiz bırakabilecek tarzda durumlara hizmet edebiliyorlar. Ama toksoplazma gondii zaten hali hazırda vücudunda olduğu için belli başlı bir takım hormonal düzenlemelerde değişiklikler gösterebilir. Böyle olunca trafik gibi, yani bir araç sürüşü gibi bir durumda bu kadar etkin bir rol oynayacağını tam anlamıyla düşünmüyorum. Ama yapılan çalışma gösteriyor ki trafik kazalarına karışan sürücülerin beyinlerinde daha yüksek toksoplazma gondinin izlerine rastlanıyor. Dediğim gibi bu etkili olan parametrelerden bir tanesi olabilir. Yani bugün bir seferberlik başlatıp doktora gidip bende plazma gondi var mı, veya varsa işte ben intihar mı edeceğim, depresyona mı gireceğim, ya da yolda giderken bir arabayla mı çarpışacağım gibisinden bir düşünceye kapılmayın. Bahsettiğim gibi her 3 insanın birinde var ve bununla yaşamayı öğrendik bir anlamda. Ama tüm bunlardan toksoplazmayı ne ki? Hani ben intihar etmişim, ben çiftleşmişim, ben ölmüşüm, depresyona girmişim. Bunlardan toksoplazmayı ne ki? Gelin çiftleşmenin neden toksoplazmaya etkili olduğunu öğrenelim. Eğer siz üreme davranışı gerçekleştirirseniz erkek birey ise dişiye, dişiyseniz vücudunuzda doğacak olan yeni bireye bu parazite aktarabilirsiniz. Yani kısacası parazitin aktarımında siz aracı oluyorsunuz. O sizin cinsel dürtünüzü arttırıyor. Cinsel dürtünüz bir başka bireyin sizin yanına gelmesine veya onunla birlikte olmanıza sebebiyet veriyor. Onunla birlikte olduğunuzda yeni bir bireyin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor ve bu sayede de plazma, gondi, tüm bunlar olurken bireyler arasında yer değiştiriyor ve bu sayede de işte nesillerini devam ettirebiliyor diyebilirim kısacası. Fakat tekrar söylüyorum, tam anlamıyla korkacak bir şey yok. Pek çok şeyde rol sahibi oldukları doğru, fakat bahsedilen durumlara sebebiyet veren şeylerde çok daha etkin olan genetik gibi bazı faktörler var. Bu yüzden lütfen kedinize ya da köpeğinize ya da sokaklardaki arkadaşlarıma bakış açınızı değiştirmeyin. Bu arada evet, köpeklerde de olabilir. Neden? Çünkü dedim ki diğer tüm sıcak kanlılara da geçebilir. Köpekler de onlardan bir tanesi. Peki bu durum neden fare gibi kemirgenlerde başlıyor? Aslında sebebi oldukça basit. Kedi gibi konağa taşınmış olan toksoplazma bireyleri gelişimlerini tamamladıklarında konağın vücudunda yaşayabileceği her yere erişirler. Bu sayede de canlının bağırsak sistemine kadar dahi ulaşabilirler. Bu canlının tırnak içerisinde yavruları ya da sporları diyelim, yani toksoplazma gondinin yavruları ya da sporları dışkı vasıtasıyla dışarı atılır. Dışkıyla temasta bulunan kemirgenleri düşünüldüğünde ise bu yavruların ilkin olarak kemirgenlerde gelişmesi çok daha anlaşılır bir durum oluyor. O yüzden de hani farelerde bu canlıların gelişim dönemlerinin başlaması oldukça makul bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Vücudumuzun neredeyse her tarafına mı dediniz? Evet, tam olarak aslında öyle dedim. Çünkü cinsel dürtümüzü arttırmak adına testosteron seviyemizi arttıran bu parazit, testosteron seviyesinin artmasına karşın bağışıklık sistemimizin baskılanmasına sebep olur. Yani evet, testosteron seviyeniz artarsa bağışıklık sisteminiz baskılanır. Haliyle bu durum parazitin konak içerisinde, yani bizlerin veya kedilerin içerisinde rahatça hareket edebilmesini sağlar. Bir diğer tabir ile tespitini zorlaştırır, ama bahsettiğim üzere ağırlıklı olarak merkezi sinir sistemimizin bir parçası olan beyinde ve bir diğer yer olan kaslarımızda bu arkadaşlarımızın izlerine rastlamaktayız. Bu iki örnek sanırım bugünün konu başlığını anlatmak için oldukça yeterli gelmiştir. Elbette tüm bu örneklerin bir sonucu olarak aldığımız fikirler tamamen bize mi ait? Attığımız her adım kendi hür irademiz ile mi atıldı gibisinden sorulara hizmet edebilmekte, sorulara zemin hazırlamakta. Bugünlük tüm anlatacaklarım bu kadardı. Ama bu kontrol konusunun burada kapanmaması adına bizlerin çeşitli uyaranlar ile canlıları kontrol ettiğimiz çeşitli deneyleri konuşacağımız bambaşka bir podcast'imize değin kapatalım. Şimdi geldik podcast'imizin sonuna. Yine ben gevezelik ettim. 20-25 dakika konuştum muhtemelen. Eğer ki bu podcast bölümüyle alakalı sorularınız varsa, aynı şekilde ileriye yönelik yapacağımız podcastlerde konu önerisinde bulunmak isterseniz Instagram postumuzun altına yorum yapabilirsiniz. Hepsini ben tek tek okuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.